Ayrım 9, Kontur Gerilla 1, Teorisi, Ferit İlsever, Sayfa 107. 6. Bölüm, Halka Karşı Psikolojik Savaş. Psikolojik savaş halktan gizli yürütülür. Şimdi de Kontur Gerilla'nın halka karşı sürdürdüğü yeni bir savaş türü üzerinde duralım. Cihat Akyol psikolojik savaşın hedeflerini şöyle açıklıyordu. A. Ayaklanmanın sebebini ortadan kaldırmak. B. Asiler arasında anlaşmazlık yaratarak bölünmeler meydana getirmek, bunu istismar etmek, liderleri bertaraf etmek. C. Ayaklananların moralini bozmak, mukavemet azimlerini yıkmak. D. Asileri tecrit etmek, mahalli halkın desteğinden mahrum etmek, aksine mahalli halkın desteğini karşı koyma kuvvetleri tarafına kazanmak. E. Asilere yabancı ülkelerden gelecek desteğe mani olmak, destekleyen ülkelere hasım devlet kavramı içinde propaganda vasıtasıyla yıkıcı faaliyetlerde bulunmak. F. Asileri en zayıf zamanlarında ciddi ve kesin sonuçlu bir harekata teşvik ve tahrik etmek. G. Ayaklanmaları bastırma kuvvetlerinin moralini yükseltmek, harekatını başarılı kılacak şekilde desteklemek. H. Hükümet otoritesinin yıkımını önlemek ve yürütmeyi kolaylaştıracak surette hükümeti desteklemek. Dipnot: Tüm General Cihat Akyol ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp, sayfa 4-6. Psikolojik savaş bu hedeflere ulaşmak için planlanan, sevk ve idare edilen her türlü politik, askeri, ekonomik ve ideolojik faaliyetleri kapsar. Dipnot: Komando ve Özel Harp Muhtırası Özel Harp'le ilgili yeni terimler bölümü. Özel Harp Dairesi Başkanlarından Tuğ General Sabri 25 oğlu ise psikolojik savaşı şöyle tarif ediyordu. Düşmanın mahalli halkın, tarafsızların ve dost unsurların düşünce, duygu, tavır ve davranışlarını milli amaç ve hedeflerin elde edilmesini destekleyecek şekilde etkilemek üzere propaganda ve diğer araçların planlı olarak kullanılmasıdır. Dipnot: Tuğ General Sabri 25 oğlu Modern Mücadele Yöntemi Özel Harp Uygulaması, sayfa 45. Milli amaç ve hedeflerin ne olduğu yukarıda Cihat Akyol tarafından sıralanmıştır. Daha önce de ele aldığımız gibi bunlarda halkın yararına hiçbir önlem yoktur. Hedef emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin menfaati uğruna Milli Kurtuluş Hareketi'ni bastırmak, milleti parçalamak ve cumhuriyeti çökertmektir. Bu hedeflere varmak için uygulanan politik, askeri ve ideolojik faaliyetleri de daha önce gördük. Halk üzerinde yüksek derecede şiddet uygulanması, terör, sahte reform vaatleri ve sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi düzenlenen yağma, katliam ve ırza geçme olayları. Kontur gerillanın psikolojik savaşının hedefi doğrudan doğruya kitlelerdir. Bu yüzden hiçbir kontur gerillacı psikolojik savaş yürüttüğünü açık açık söylemez. Psikolojik savaş da kontur gerillanın diğer faaliyetleri gibi halktan gizlidir. Psikolojik harbin insan hissiyatına olan etkisini hafifletmek, aleyhinde kendi ülkesi içinde olumsuz bir tepkiye meydan vermemek amacıyla, gerçekte yapılsa dahi kendi milletine karşı böyle bir faaliyetin idare edilmekte olduğu kanaati uyandırmak istemeyen demokratik hükümetler, tarihte dahi suçlayacak herhangi bir ifadeyi kullanmaktan çekinmektedirler. Dipnot: Kurmay Albay Münir Güner'e Psikolojik Harbin Önemi ve Yönetimi, sayfa 6. Beyin yıkamak. Üzerinde psikolojik savaş yürütülecek düşman konusunda Sabri 25 oğlu daha açık konuşmuştur. Muharebe, düşmanın askeri gücüne karşı koymak olduğu kadar düşmanın beynini ele geçirmek demektir. Düşman ister bir hasım ülke, ister bir ayaklanmanın veya iç bünyede bir direnişin elemanları olsun, durum daima aynıdır. Tesir altına alınacak dimağlar, sıkı gözetim altında bulunan disiplinli silahlı kuvvetler personeline veya omuzlarına kadar dökülmüş saçlarıyla üniversite talebelerine veya muharebe meydanındaki düşman askerlerine, hatta radyo ve televizyonun varlığından habersiz ilkel insanlara ait olabilir. Dipnot: Tuğ General Sabri 25 oğlu, Modern Savaş Uygulaması, Cephesiz Savaş ve Cephe Gerisinde Savaş. Kontur gerillacının düşman olarak gördüğü ve psikolojik savaş yürütülmesini istediği insanlara bakın. Sıkı gözetim altında bulunan silahlı kuvvetler personeli, omuzlarına kadar dökülmüş saçlarıyla üniversite talebeleri, radyo ve televizyon varlığından habersiz ilkel insanlar. ABD ve AB'nin yurdumuzdaki yıkıcı ve bölücü faaliyetine kapıyı ardına kadar açanlar, millete karşı psikolojik savaş yürütmekten söz ediyorlardı. Bunların belgelerinde CIA'nın yurdumuzda yürüttüğü psikolojik savaşa karşı hiçbir önlem yoktu. Tersine bu psikolojik saldırının aleti konumundaydılar. Özel Harp Dairesi Başkanı bu sözleriyle askerlerin nasıl baskı altında tutulduğunu da itiraf ediyordu. Sıkı gözetim altında. Bir yandan askerleri sıkı gözetim altında tutarken diğer yandan dimalarını tesir altına almaya çalışıyordu. Silahlı kuvvetler personelinin dimalarını tesir altına almanın amacı bu kuvveti kontrgerilla programları doğrultusunda eyleme sürmekti. Kontrgerillanın tesir altına almaya çalıştığı insanları tarif ederken kullandığı sözcükler dahi bunların halka ne kadar yabancı olduğunu göstermeye yeterlidir. Omuzlarına kadar dökülmüş saçlarıyla üniversite talebeleri, ilkel insanlar. Psikolojik savaş uzmanı halkı tarif ederken dahi psikolojik savaşın karalama yöntemine sarılmıştır. Bağımsızlık isteyen kitlelere cahil, ilkel diye saldıranların onlar üzerinde psikolojik savaş uygulamasından daha doğal ne olabilir? Dimaları tesir altına almak, yani beyin yıkamak. Askeri yönden psikolojik harp vurucu hava gücü, topçu ve havan gibi önemli neticeler doğuracak bir silahtır. Her alanda asıl hedefin insanların beyni olduğu kabul edilmekte ve beyinler etki altına alındıktan sonra mücadelenin kazanılmasının son derece kolay olacağına inanılmaktadır. Dipnot 2 General Sabri 25oğlu, Modern Mücadele Yöntemi Özel Harp Uygulaması, sayfa 46. İkinci Dünya Harbi'ni takiben Yunanistan'da komünist gerillalarla yapılan mücadelede General Papagos her köyde mahalli emniyet kuvvetleri teşkil etmek suretiyle kendi deyimiyle yoğun bir beyin yıkama işlemine tabi tutulan köylülerin yeniden mikrop kapmalarını önlemiş, böylece gerillaların desteklenmesine son vermiştir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat, sayfa 15. Yalan ve tertiplerin amacı moral bozmak. Kontrgerillanın tertip ve kışkırtmalarına, Milli Kurtuluş Hareketi'ni bölme ve halktan koparma çabalarına daha önce değindik. Kontrgerilla şefinin söylediğine göre psikolojik savaşın hedeflerinden biri de ayaklananların moralini bozmak, mukavemet azimlerini yıkmaktı. Madem ki gerilla kuvvetlerinin mücadelelerinde güçlü yapan ideoloji, inanç ve moral gibi faktörlerdir, öyleyse bunlar yıkılmalıydı. Bunun için bir yandan gayri nizami hareket baskı altında tutulurken, diğer yandan da bu baskı psikolojik savaş ile desteklenmelidir. Dipnot 2 General Sabri 25oğlu, Modern Savaş Uygulaması, Cephesiz Savaş ve Cephe Gerisindeki Savaş. Yani öncülere karşı bir suçlama ve karalama kampanyası yürütülmelidir. Asileri toplum içinde suçlu göstermek ve bunda kamuoyunun onayını sağlamak, umdukları dağlara kar yağdırmış olacağı için morallerini süratle bozmaya hizmet eder. Dipnot, Tümgeneral Cihat Akyol, Ayaklanmaya Karşı Koyma Harekatında Psikolojik Harp, sayfa 5. Psikolojik savaşın en sistemli ve yoğun yürütüldüğü dönemlerden biri 12 Mart ve sonrasıdır. Bu dönemde sıkı yönetim komutanlıklarının bildirilerinde yer alan şehir eşkıyası, Şaki gibi sözcükler hatırlardadır. Kontrgerilla banka soygunu, fidye isteme gibi maceracı eylemlerden milli kurtuluşçuları adi bir soyguncu gibi göstermek için yararlandı. Kamuoyu günlerce bir genci öldürüp cesedini bavula koyan ve bunu denize atarken yakalanan kolejli kız haberleriyle meşgul edildi. Kontrgerilla bu arada soluk aralamak için çeşitli mürettep olaylar da tezgahladı. Kültür sarayı yangını ve gemi batırma gibi tertiplerle devrimcileri, milli servetleri yok etmeye çalışan haydutlar olarak tanıtmaya çalıştı. Kontrgerilla devrimcilere karşı yürüttüğü psikolojik savaşta bazı sahte sol grupları da kullandı. Bunların 1979'daki Aydınlığın Kontrgerilla yayınına karşı tutumları bu suç örgütüne büyük destek sağlamıştır. Bir yalan veya iftira savurursun yapışıp kalır. Dinleyenin aklına bir şüphe bile taksan kârdır. Kontrgerillanın mantığı budur. Bunlar psikolojik savaşta yalan ve rivayetlerden medet umduklarını kitaplarına bile yazmışlardır. Siyah propaganda, iddia ettiğinden başka bir kaynaktan gelen kapalı bir propaganda türüdür. Yalan ve rivayetlerden istifade eder. Gerçek kaynak bilinmediği müddetçe pis veya temiz bir şekilde savaşmakla serbesttir. Gri propaganda, hiçbir kaynak bildirmeyen bir propaganda çeşididir, rivayetlerden yararlanır, hiç yokken ortaya çıkar, çabuk yayılır, doğruluğu tahkik edilemez. Şayialar en iyi misaldir. Dipnot Kurmay Albay Münir Güner'i, Psikolojik Harbin Önemi ve Yönetimi, sayfa 9-10. Emperyalistler psikolojik savaşı, antropoloji, psikoloji ve sosyolojiden yararlanarak yürütülen bir ilmi çalışma haline getirmişlerdir. Dipnot: Emperyalistler psikolojik savaş yürütebilmek için etkilemek istedikleri insanların psikolojisini bilmek isterler. O insanların tabiatına ters düşen şeyler yapmak aleyhlerine olacağından huylarını öğrenmek zorundadırlar. Bunun için özel olarak araştırma ve inceleme yaparlar. İşte insanların huyunu suyunu, kendi aralarındaki ilişkileri, değer verdikleri şeyleri ve benzerlerini inceleyen sosyal antropoloji ya da diğer adıyla kültürel antropoloji bu görevi yerine getirir. Geçtiğimiz yüzyılda sömürge halklarının kültürleri hakkında bilgi toplayan batılı misyonerler sosyal antropolojinin temellerini attılar. Sömürge valileri bu bilgilere dayanarak ince yönetim yöntemleri geliştirdi. Sosyal antropolojinin beşiği İngiltere olmakla beraber ABD bu bilim dalını daha da geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusu Japonlarla başa çıkabilmek için tanınmış antropolog Ruth Benedict'ten Japon kültürünü incelemesini istedi. Bu inceleme sonucunda Ruth Benedict, bugün hala kültürel antropolojinin belli başlı yapıtları arasında sayılan Krizantem ve Kılıç adlı kitabını yazdı. Amerikan ordusu kitapta yer alan tahlillerden esir Japon askerlerine karşı tutum konusunda yararlandı. ABD kendilerine bağımlı kıldıkları 3. Dünya ülkelerinde dizginleri elden kaçırmamak için bol bol bilimsel araştırma yaptırdı. Başkan Kennedy'nin barış gönüllülerinin bir işi de buydu. Amerikan Aid Teşkilatı, Türkiye'de görev yapacak personeline Türk bürokrasisini ve bürokratların çeşitli yönlerini tanıtan incelemeler dağıttı. Bu gibi araştırmalar sadece bürokratlarla sınırlı kalmadı. Tüm Türkiye halkı bundan nasibini aldı. Yurdumuzda Amerikalı antropologlar cirit atmıştır. Doğu Anadolu'daki göçerlerin hayatından tutun da Keban yöresinde köylülerin siyasi ilişkilerine, kapitalistleşmenin köylerde yol açtığı değişim ve gecekondulara kadar toplumumuzun pek çok sorunu bu uzmanlar tarafından didik didik edildi. İşte ABD ve işbirlikçileri halka yöneltecekleri propaganda formüllerini tespit ederken bu araştırmalardan yararlandılar. 18 Ağustos 1978 tarihli Aydınlık'ta yayımlanan ve MIT'in yüksekokul mezunu personel aradığını duyuran çağrısının bir amacı da buydu. MIT'in çeşitli adreslere postaladığı belgede ekonomi, sosyal ve siyasi bilimler konularında araştırmalar ve etütler yapacak yüksekokul mezunları aradığı bildiriliyordu. Bunların bir kısmı MIT'in psikolojik savunma dairesinde görevlendirilecekler ve psikolojik savaşın ihtiyacı olan araştırmaları yapacaklardı. Bu çalışmanın başlıca amacı kitlelerin ve öncülerin moralini bozmaktır. Psikolojik savaşta uygulanan yöntemlerin incelenmesinden öncülerin ne yapması gerektiği de ortaya çıkıyor. Kontur gerilanın tertiplerine, yalan ve iftiralarına karşı sağlam ve dayanıklı bir bünye meydana getirmenin birinci koşulu doğru bir siyasi çizgi izlemektir. Doğru bir çizgi sayesinde her türlü tertip ve kışkırtma alt edilir ve bunlar yapanı zor durumda bırakır. İkinci koşul ise öncü partiye ve halka güvenmektir. Kontur gerillaya emir, psikolojik harp faaliyetlerini uygula. Kontur gerillacılar psikolojik savaş yürüttüklerini ve bu savaşın bugünkü mücadelenin esası olduğunu bizzat kendi belgelerinde açıklıyorlar. Psikolojik harekat, psikolojik harp ve daha ılımlı bir ifadeyle psikolojik savunma, daha önce silahlı mücadeleden hemen evvel başlatılıp bu mücadele devamınca sürdürülen düşmanın savaşa başlama ve savaşa devam azim ve iradesini kırmaya yönelik bir faaliyet iken, İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası silahlı mücadelenin yerini alırcasına günlük yaşantının bir parçası haline gelmiştir. Dipnot 2 General Sabri 25 oğlu Modern Mücadele Yöntemi Özel Harp Uygulaması sayfa 45. Günümüzde psikolojik hareket harpte ve barışta kullanılan bir silahtır. Dipnot 2 General Sabri 25 oğlu Modern Savaş Uygulaması Cephesiz Savaş ve Cephe Gerisindeki Savaş. Psikolojik harp ve psikolojik faaliyetler diğer harp çeşitlerinden farklı olarak barış devresinde de yürütülebilir. Dipnot, tüm General Cihat Akyol ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp sayfa 10. Ayaklanmaya meydan vermemek, karşı koyma harekatında ayaklanmayı bastırma harekatından daha önemlidir. Bu safhada ayaklananlar kuvvet olarak hedef teşkil etmemişlerdir. Diğer silahların esasen kullanılamayacağı bu devre zarfında psikolojik harp ve faaliyetler mücadelenin esasını teşkil edecektir. Dipnot aynı yazı sayfa 3. Jandarma Genel Komutanlığı'nın gizli belgesinde bu konuda emirler de verilmektedir. Bölge halkının gerilla ve karşı gerilla harekatı yönünden durum ve temayülleri üzerinde önemlidir. Karşı propaganda ve psikolojik harp faaliyetlerini ilgili tüm kuruluş ve makamlarla koordine ederek müştereken tespit et ve uygula. Dipnot, Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesinin tehdide karşı alınması gereken tedbir ve tertiplere ait temel prensipler bölümü. Bu emri veren ordunun en tepelerinde görev yapmış bir orgeneraldi. Psikolojik harp faaliyetlerini uygulama emri kontur gerillanın jandarma ve komando içindeki koluna veriliyordu. Ordunun halka karşı psikolojik savaş yürüteceği hangi kanunda yazılıydı? Hiçbir yerde yazılı değildi. Ona rağmen uygulanıyordu. Oysa bugün Süper NATO merkezinin milleti dağıtmak ve parçalamak amacıyla yürüttüğü psikolojik saldırıya karşı Türkiye'yi savunacak hiçbir devlet kurumu kalmamıştır. Aynı orgeneral psikolojik savaş ve kontur gerilla harekatı açısından bölge etütlerinin hazırlanmasını da emrediyordu. Bölge etüdünü en kısa zamanda hazırla, bölgenin coğrafi yapısı ile meteorolojik koşullarını, politik, sosyoekonomik, kültürel durum ve sorunlarını, iç güvenlik gerilla ve karşıt gerilla harekatı yönünden olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendir. Dipnot aynı yerde. Jandarma Genel Komutanı'na göre bu bölge etütleriyle beraber her bölgenin sosyal ve kültürel durumu, gelenek ve görenekleri, dini özellikleri iyi kullanıldığı takdirde psikolojik savaşta olumlu sonuçlar alınabilirdi. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, psikolojik harp harekatı ile propagandanın önemli bölümü. Komutan müessir bir psikolojik harp harekatı için propaganda yönünden istismar edilecek hedeflerin ve hedef bilgilerinin tespitini de istemekteydi. Dipnot aynı yerde. Görüldüğü gibi belgenin gizli emrinde din istismarcılığı, mezhep ve milliyet kışkırtıcılığı görevleri veriliyordu. İstismar edilecek hedefler arasında dini faktörün sayılmasının başka ne anlamı olabilir? Jandarma Genel Komutanlığı içinde araştırma ve etütler yapan bölümler harekete geçmeli ve her bölge için istismar edilecek hedefleri ve bunun için en uygun propaganda formüllerini saptamalıydılar. Bu konuda 1973 yılından bu yana kim bilir daha ne kadar emirler verilmiştir. Ancak bugün devlet çözülürken düşman psikolojik saldırısına karşı ülkemizi savunacak hiçbir devlet kurumu kalmamıştır. Yine bu kitaplarda silahlı kuvvetlerin yapacağı psikolojik savaş ile hükümetin politikası arasındaki ilişki hakkında şunlar belirtilmekteydi. Silahlı kuvvetler tarafından yapılan psikolojik harp hükümet ve ilgili devlet dairelerinin takip etmekte oldukları siyasetle uyum halinde bulunmalı ve devletin hariçte ve dahildeki başlıca faaliyetleriyle en sıkı bir şekilde koordine edilmelidir. Hükümetin formüle ettiği siyasetin dahilde tam bir şekilde desteklenebilmesi ve hariçte de amaca uygun bir şekilde propaganda edilebilmesi için siyasi fonksiyonu icra eden eleman ve teşkilatla psikolojik harbin başlıca silahı olan propaganda yürütecek elemanların tam bir uyum içinde çalışabilmesi suretiyle hayati menfaatlere zarar getirebilecek herhangi aksaklığa meydan vermek için psikolojik harbin idaresi bu faaliyetle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili bütün unsurlara tam bir koordinasyonu sağlayacak bir teşkilata ihtiyaç vardır. Dipnot Kurmay Albay Münir Güner'i psikolojik harbin önemi ve yönetimi. Hükümetin hazırlayacağı bütün planları ve takip edeceği politikayı yürütecek olan devlet mekanizmasının her unsuru, psikolojik harp ile ilgili faktörü daima nazarı itibara almalıdır. Bu anlamda hükümet politikasının esaslı bir kısmı olan psikolojik harp faaliyeti, klasik politikanın ayrılmaz bir parçasıdır. Dipnot aynı kitap sayfa 45. Aslında demokratik ülkelerde halka karşı uygulanmasına yer olmayan psikolojik savaş, ülkemizde ordu ve hükümetlerin bu konudaki görevlerine varıncaya kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Türkiye'de psikolojik savaş örgütlenmesi, psikolojik savunma adı altında yapılmıştır. Çünkü psikolojik savunma, psikolojik savaşa göre daha ılımlıdır. Dipnot, Tuğgeneral Sabri 25 oğlu, Modern Mücadele Yöntemi, Özel Harp Uygulaması, sayfa 45. Ayrıca halka karşı yürütülen bir faaliyet, savunma adı altında gizlenmeye çalışılmıştır. Günümüzde büyük bir uygulama alanı bulan psikolojik faaliyetlere, psikolojik harf ve psikolojik harekat deyimlerini kullanmaktan kaçınılmaktadır. Zira bu terimler uluslararası alanda politikacıların, diplomatların ve hatta bazı komutanların bile şüpheyle karşıladıkları sevilmeyen sözcükler olmuştur. Almanya daha olumlu bir etki yaratır düşüncesiyle bu terimler yerine psikolojik savunma sözcüğünü kullanmaktadır. Kontrgerillanın denetiminde psikolojik savunma örgütlenmesi. Türkiye çapında psikolojik savaş faaliyetini planlayan ve yöneten merkez Özel Harp Dairesi'ydi. Psikolojik savaş faaliyetinin ikinci beyni ise MİT idi. MİT'in psikolojik savunma dairesi bu görevi yürütüyordu. Türkiye'deki birçok psikolojik savunma ya da sivil savunma örgütü MİT'in bu dairesiyle ilişkiliydi. MİT'in psikolojik savunma dairesinin görevinin ne olduğunu anlamak için bu dairenin yönetimine bakmak yeterliydi. MİT Psikolojik Savunma Dairesi MİT içindeki Türkeş Cuntası'nın elinde bulunuyordu. Diğer bir psikolojik savaş örgütü ise İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilatı'ydı. Bu örgütün de başında bugünkü mücadelenin esasını psikolojik savaş oluşturmaktadır diyen bir kontrgerilla uzmanı bulunuyordu. Tüm General Cihat Akyol 1973 yılında emekliye ayrıldıktan sonra MC hükümeti tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilatı'nı yeniden örgütlemek üzere bu örgütün başına getirildi. Bu yönetici örgütlerin dışında birçok devlet kuruluşunda ve büyük işletmelerde de psikolojik savunma örgütleri ve sivil savunma uzmanlıkları bulunmaktaydı. Kontrgerillanın elinin uzanabildiği bu örgütlerde bir tertip ve kışkırtma odağı olarak faaliyet gösterdiler. Bunların büyük kısmı MİT tarafından desteklenmekteydi. Bu örgütlerin başında bulunanlar emekli subaylar veya eski MİT mensuplarıydı. Bir kısmı ise faal olarak MİT'te görev yapıyordu. Bunlar psikolojik savaş faaliyetinin bir parçası olarak bu kuruluşların personel dairelerini de denetimleri altında tutuyorlardı. Bunların en ilginci Ulaştırma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne çöreklenmiş olan kontrgerilla çetesiydi. Dipnot, Milliyetçi Cephe döneminin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Ekrem Ceyhun, Refik Korkut'un Psikolojik Savunma adlı kitabına yazdığı ön sözde, bakanlığın çeşitli işletme ve dairelerinde bu konuda konferanslar düzenlendiği açıklanmış ve şöyle demiştir. Ulaştırma Bakanlığı merkez daireleriyle bakanlığa ait PTT, TCDD, THY, Denizcilik Bankası, DB Deniz Nakliyatı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlükleri, Merkez ve Taşra Teşkilatı yöneticileri ve personelinin iştirak ettiği bu konferanslar büyük ilgiyle karşılanmış, ayrıca büyük ihtiyaca cevap verici mahiyette bulunan bu konferansların gerek bakanlık teşkilatında, gerekse diğer kuruluş ve kitleler içinde yoğun ve sürekli olarak uygulanması lüzumu genel bir istek halinde belirmiştir. Ancak bu konferanslar müsteşarın sözlerinin tam tersine tepkiyle karşılanmıştı. Tüm PTT Personeli Derneği'nin yayın organı PTT'li Arkadaş Dergisi bu konferanslarla ilgili olarak şunları yazıyordu. Birçok PTT'linin de bildiği gibi psikolojik savunma planı hakim sınıfların yurtseverleri, devrimcileri sindirme, yıldırma yöntemlerinden bir tanesidir. İlerici ve devrimci görüşlerin tehlikeli ilan edildiği konferanslarda ülkenin olumsuzluklarını dile getiren ve bunları ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesine bağlayanların ihbar edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Psikolojik savunma görevi adı altında çalışanlar birbirlerine karşı ajanlık yapmaya itilmekte, böylece polis devletine zemin hazırlanmaktadır. Bu planın ilginç ve dehşet veren bir özelliği şudur. Plan gereğince düzenlenen konferanslardaki gelişmeler, yani kimin nasıl bir soru yönelttiği, nasıl bir eleştiri yaptığı ve bunları yapanların kimliği, siyasal eğilimi bir raporla saptanmaktadır. PTT yöneticilerinin can simidi gibi sarıldıkları psikolojik savunma konferanslarının bir yenisi de 5 Şubat 1976 günü Ankara Telefon Baş Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlendi. Konuşmacının temel haklara ve özgürlüklere saldırı niteliğindeki demokratik hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan ve özünde sağcı siyasal iktidarların sinsi propagandalarına hizmet eden görüşleri dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı. Sorular ve eleştiriler karşısında gerileyen konuşmacı Refik Korkut, psikolojik savunma planındaki mantığa uygun bir şekilde "Siz de bir grupsunuz" diyerek dinleyicilere söz vermek istemedi. Konuşmacının sıkıştığını gören ve doğru görüşlerin yayılmasını istemeyen yöneticiler konferansın bittiğini ilan etmek zorunda kaldılar. PTT'li Arkadaş Dergisi sayı 7-8. Aynı dergide tüm PTT Personel Derneği'nin psikolojik savunma konulu konferansları protesto ettiği de bildiriliyordu. Bu çete özellikle Türk Hava Yolları'nda üstlenmişti. THY Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Dairesi Ünite Başkanı Eyüp Özalkuş, THY Meydan Askeri İnzibat Bölge Komutanı ise Şahap Atalay'dı. Şahap Atalay ve Eyüp Özalkuş 12 Mart'ta Faik Türü'nün İstanbul Kontur Gerilla Karargahı'nda en faal görevleri üstlenen Beşli Çete'nin iki ismiydi. 12 Mart döneminden sonra mükafat olarak bu görevlere getirildiler. Bu iki kontur gerilla elemanının 5 Haziran 1977 seçimlerinden önceki bir dizi tertip içinde önemli yer tutan Yeşilköy sabotajında etkin rol oynadıkları ileri sürüldü. Yeşilköy sabotajı ve bu iki isimle ilgili etraflı bilgiyi 2. ve 3. ciltlerimizde bulacaksınız. Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz propaganda formülleri ve tertipler, psikolojik savaş örgütünün elemanlarının yanı sıra MHP teşkilatları kanalıyla da yürürlüğe konuluyordu. Amaçlarını, örgütlenmesini ve sorumlularını yukarıda özetlediğimiz psikolojik savaş örgütünden yurdumuza ne hayır geldi? Bunların belge ve talimatlarında emperyalistlerin yurdumuzda yürüttüğü psikolojik savaşa karşı hiçbir savunma tedbiri yoktu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 119.